Ayrım 20. Kurnaz Volo de Huysuz Sasha. İnce bastonuna dayanarak gelen Solzhenitsyn yorgun görünüyor. Yorgun göründüğünü düşündüğümü anında fark ediyor. Eskisi kadar hızlı çalışamıyorum Bayan Gülo'ya diyor. Günlük çalışma programım da değişti. Bir iki kez durup dinlenmek zorunda kalıyorum. Eskiden asla böyle bir şey yapmazdım. Akşama doğru kendimi yorgun hissediyorum. Hayli erken yatıyorum. Sabahları iyi kalkıyorum ama gücüm eskisi kadar sürmüyor. Yürümek hatta ayakta durmak zor. Bu bastonu kullanmak zorundayım. Omurgamda bir sorun var. Şimdi artık oturmak bile zor. Son zamanlarda Yaşlanmak isimli bir şiir yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şeydi. İlerleyen yıllar bizi sonumuza rikkatle yönlendirdiklerinde ne kadar da kolaylaşıyor kabullenmek ölümü. Yaşlanmanın kendi merhametini, kendi renklerinin sevecenliğini beraberinde getirdiğine bakılırsa yukarıdan gelen bir ceza olmadığı anlaşılıyor. İnsanın geçmişteki gücünü kaybediyor olmasında bile suhulet var. Bütün bir günün işini bir defada çıkaramıyorsun artık. Lakin uykunun kısa nisyanına dalmak ne güzel. Ne güzel uyanmak ikinci ya da üçüncü berrak sabahına aynı günün. Ruh yiyeceklerini kısıtlamaktan, yeni tatlar peşinde koşmaktan, vazgeçmekten de keyif alabiliyor. Henüz bu dünyaya ait olmakla birlikte madde düzleminden yükselmekte insan. Huzurla yaşlanmak zirveden aşağı inmek değil, yükselmek aslında. Gözüm dolduydu. 6 milyar insan var bu dünyada. Bir eksik bir fazla. Solzhenitsyn yaşamaya devam etse kime ne zararı var diye deli deli düşünüyorum ama içimden. Gençken biri beni azarladığında kimsenin göremeyeceği bir yere gider, piyade eri gibi bir aşağı bir yukarı sert adımlarla yürür sakinleşmeye çalışırdım. Yazarken de öyleydim. Kendimi zulme karşı savaşan bir asker olarak görürdüm. Yazar kılığında bir asker. Ama o bir zamanlardı. Artık öyle değil. So, primete naşi soborlez navaniye. Deprem Türkiye'yi kötü vurmuş değil mi? Çok ölü varmış. En az 20 bin diyorlar efendim. Ayrıca önemli bir sanayi bölgesiydi. Toparlanması çok zor olacak. Önümüz kış. Ekonomik kriz de var. Evet, kış. Gözleri dalıyor. Kış ve ekonomik kriz diye mırıldanıyor. Sesinde en ufak bir kinayi yok, bundan eminim. Ama o iki kelimeyi tekrarlamış olması bana Dobrota çiftliğinde Fyodor'un uzak kuzeyde 12 milyon vatandaş kışa girdi. Hala ne yiyecekleri var ne de yakıtları demesini hatırlatıyor. Hiç değilse biz burada aç değiliz. Kaliningrad bölgesinde, Murmansk'ta insanlar açlıktan ölüyor. Öylesine eminim ki benzer şeyler düşündüğümüzden. Ateş düştüğü yeri yakıyor Gaspodin Solzhenitsyn diyorum. Başıyla onaylıyor. Yes, of course. Natalya Svetlova iyi bir eşin yapması gerektiği gibi lafı değiştiriyor. So, you two were in Yekaterinburg. Dipnot demek siz ikiniz Yekaterinburg'daydınız. Alexi Natalya'nın pasını karşılıyor. Gülo'ya, trende senin koltuğuna oturdu Sasha. Ve böylece söz Salvation Army zabitleri Sally Yüzbaşı ile Teğmen Tiffany'ye geliyor. Alexi kendilerini Siktivkar'da tanıdığımızı, Tobruta çiftliğinde yine karşılaştığımızı hikaye ediyor. Ellerindeki listelerden bahsediyor. Başkan Lushkov Salvation Army'yi kapatırsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalacağız dediler ve sultan patladı diyor. Hanımlara bela mısınız diye soruyor. Natalya Hanım'ın fındık renkli gözleri kocaman. Did you really? Evet söyledim diyorum. Bir ülkenin bir hayırsever kuruluşu bir başka ülkeyi yardım almaya zorlasın, olmadı mahkemeye vermekle, tazminat ödetmekle tehdit etsin. Kulaklarıma inanamadım. Alexi çeviriyor. Solzhenitsyn ona Browder'ı anlatın diyor. He said to tell you about Browder. Do you know Browder? Dipnot sana Browder'ı anlatmamızı söyledi. Browder'ı tanıyor musun? Kim Browder? Rusya'nın en saldırgan hisse senedi eylemcisi. Nasıl yani? Şaşkınlığım Solzhenitsyn'i bile güldürüyor. Hisse senedi aktivisti diye tekrarlıyorlar. Hermitage Capital Management'ın şirketi sahibi. Dipnot Hermitage Sermaye Yönetim. Hala anlamıyorum. Alexi yatırım danışmanı diyor. Onu anlıyorum ama bu defa da eylemci sıfatı açıkta kalıyor. Benden bir nasıl yani daha. Meğer adam aralarında Gazprom, elektrik üreticisi US, Lukoil de olmak üzere bir düzine Rus şirketini kötü yönetim nedeniyle yeterince kar yapmamak ve dolayısıyla hisse senedi sahiplerini mağdur etmekle suçlamış, mahkemeye vermişmiş. Natalya Amerika doğumlu bir kapitalist diyor. 90'ların başlarında Moskova'ya yerleşmiş. Bolşevik entelektüelleri kadar tutkulu, bir o kadar da faal olduğunu söylüyorlar. Hiç tanışmamışlarmış, tanışacakları da yokmuş. Çünkü William Browder, Moskova'nın en seçkin özel kulüplerinde tenis oynayan, en lüks restoranlarında gezinen Tatum tayfasından. Alexi adamın ofisinde Lenin'in Finlandiya istasyonunda kolunu uzatmış, sosyalizmin parlak geleceğini gösteren dev yağlı boya tablosunun olduğunu söylüyor. Büyük babasından miras kalmış. Browder'ın büyük babası Earl Browder, Stalin döneminde Amerikan Komünist Partisi'nin başkanıydı. Rusya bir kez daha lal etmeyi başarıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Moskova'ya ünlü yatırım danışmanları Solomon Brothers'la gelmiş. Fevkalade başarılı bir kariyer yaptıktan sonra ayrılmış, kendi şirketini kurmuş. Hermitage şimdilerde 1,5 milyar dolarlık bir fonu yönetiyormuş. Son günlerde Lukoil'e karşı boş vaatler ziyan edilmiş değerler sloganıyla bir kampanya başlatmış. Alex Perov'un şeffaf olmayan yönetim biçimini şirkete 1 milyar dolar kaybettirdiğini, Lukoil'in diğer petrol şirketlerinin gerisinde kaldığını iddia ediyormuş. Hal böyle olunca Lukoil hisselerinin değeri düşüyor. Browder'ın müşterileri para kaybediyorlarmış. Tazmin edilmeleri gerekirmiş. İnsanoğlunun üstüne vazife olmayan, üstelik hiç anlamadığı konularda taraf olması ne garip. Depremi, Dobrota çiftliğini, uzak kuzeydeki açlığı unuttum. Peki Alex Perov ne diyormuş diye soruyorum. Natalya Svetova da ciddi ciddi cevaplıyor. Onlar yurt dışında uzun vadeli yatırım yaptıkları için maliyetleri diğerinden yüksek diyor. Bir de Lukoil, Yukos gibi değil. Hodorovski bir kopek vergi vermiyor. Beni şaşırtıyorsunuz Madem Solyanitsa. Şirket bilançolarını incelemiş gibisiniz. Petrol Rusya'da ideolojiden de önce gelir Bayan Güloya diye gülüyor. Rusya'yı anlamanız için petrolü anlamanız lazım. 80'li yıllarda Soyuz'un dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olduğu, 12 milyon varili bulan günlük üretimin 10 milyonunun Doğu Avrupa, Küba ve Kuzey Kore gibi uydu devletlere gittiği konuşuluyor. Geri kalan 2 milyon varil de Sovyet blokunun dışına nakit karşılığı satılırmış. Sovyetlerin yumuşak karınları da buymuş. Çünkü OPEC fiyatı varil başına 1 dolar düşürse Soyuz 1 milyar dolar döviz kaybediyor demekmiş. Solzhenitsyn doğal kaynaklardan yana zengin olmalarının ülkeler için ille de bir lütuf olmadığını işaret ediyor. Tersine hemen her zaman ekonomileri gibi toplumlarının da yolsuzluğa bükülmesini getiriyor diyor. Yolsuzluk kendini beğenmişlik, enerji ve maden varlığının kışkırttığı saldırganlık. Sovyet İmparatorluğu bir İngiliz İmparatorluğu gibi sömürgelerinden hortumladığı petrolü Moskova'ya yığmadı. Tersine petrol geliri yoksul müttefikleri desteklemeye gitti. Natalya Svetlova yoksul müttefikleri ve dünya denizinde cirit atan donanmayı, 4 milyonluk kara ordusunu, 45 bin nükleer başlıklı silah ve uzay istasyonlarını diye ekliyor. Çok fazla para, çok az insanın elinden geçtiğinde yolsuzluk kaçınılmaz oluyor. Siyasi nedenlerle ya da kişisel çıkarlarla yolsuzluk, petrol sanayi üretimini de baltalıyor. Toprağın altındakini çıkarıp satmak dururken insanlar neden üretim gibi zor işlerle uğraşsınlar ki? Solzhenitsyn'e sormadım, şu söylediğinizin bankerliğe karşı çiftçiliği anımsatan bir yanı yok mu efendim? Soyuz'un çöküşüyle birlikte petrol üretimi de yarıya düşmüşken büyük gasp başlıyor, oligarklar devreye giriyorlar. Petrol, doğal gaz kaynakları, madenler kapanın elinde kalıyor. Volodya'nın Rusya'yı ayağa dikmek için petrole ihtiyacı var. Petrol milyarderleriyle halleşmesi gerektiğini anlıyor diyorlar. Solzhenitsyn'in yeni başbakandan hoşlandığı anlaşılıyor. Alexei'ye karşısında çok dikkatli ve özenli bir adam bulduğunu söylüyor. Putin'in devraldığı ve temizlemekle yükümlü olduğu iç ve dış kaynaklı sorunların büyüklüğünün idrakında olduğu kanısında. Diri bir zekası ve hızlı düşünme yetisi var. İktidara kişisel bir düşkünlüğü yok, susamışlığı da yok. İktidar onu heyecanlandırmıyor, davasını yürütmeye çalışıyor. Ve gerçekten çok büyük baskı altında. Geçen yaz birlikte yaşamamızı öz yönetim temeli üzerine kuracağız dediğinde basma kalıp bir laf ettiğini düşünmüştüm. Öyle değilmiş, gerçekten de öyle düşünüyor. Öyle olması gerektiğine inanıyor. Bu hususta çok iyi anlaştık. Uygulanabilir bir program sunmamış da olsa Alexander Isayevich'in Rusların asıl meselelerinin toplumlarının yeniden yapılandırılması olduğuna inandığını biliyoruz. Sürgünden döndüğü daha ilk gün konuşmasını eskilerin Zemstvo dedikleri yerel köylü örgütlenmelerine ayırmış. Demokrasi vazgeçilmez ve demokrasi insanların birbirlerini şahsen tanıdıkları küçük gruplarda daha iyi işler. Çünkü kişinin şahsen tanınıyor olması başkası karşısında nefsine hakim olmasını sağlar. İnsanların doğrudan ilişki içinde oldukları örgütlenmelerde gizli oylamaya gerek kalmayacağını, hatta şeffaflığa gölge düşüreceği için gizli oylamanın istenir bir yöntem olmayabileceğini savunuyor. Ne ki Zemstvo'nun 17. yüzyıldan kalma bir Rus kurumu olması, modernleştirmecilerin öneriyi reddetmeleri için yeterli oldu. Bir kısmı bunu Zemstvo'yu yaşlı Solzhenitsyn'in tutkusu olduğunu ilan etmek suretiyle yaptı ki, tutku sözcüğünün bizzat kendisi önerinin yaşlı bir adamın hezeyanı olduğunu ima ediyordu. Diğer bir kısmı da Vermont'taki şehir toplantılarından etkilenmiş olduğunu ileri sürerek, yazarın Rusya'nın gerçeklerinden uzak olduğunu söylemeden söyleme yolunu seçti. Rus olmasında ne olursa olsun mu diyorlardı? Zemstvo'nun aslını araştıramayacak kadar tembel miydiler? Yoksa Alexander İsayeviç'ten gelen herhangi bir öneriyi rasyonel olsun olmasın reddetmeye yemin mi etmişlerdi bilemediydim. Rusya'da bir önerinin kabul edilebilmesi için batılı soy ağacına sahip olması gerektiği şeklindeki mesele daha sonra ortaya çıktı. Zemstvo yerli olduğu için kabul görmeyecekti. Putin'le Rusya'nın kültürel çevresinin dağılmış olduğu hususunda da hemfikir olmuşlarmış. Televizyonun Lord Tanrı gibi her şeyin yerini aldığında da. Rusların birbirlerini ziyaret etmez, mektup yazmaz, hatta telefon etmez hale geldikleri konuşulmuş. Bu duruma bir son vermek gerektiği üzerine anlaşmışlar. İnsanlar arasında kültürel iletişim kurulamazsa, ülke bütünlüğünün sağlanamayacağı hususunda da aynı fikirdelermiş. Mamafih aynı düşüncede olmadıkları noktalar da varmış. Örneğin Başbakan'ın Federasyon Konseyi'ne ilişkin düşünceleri. Sovyet Federasyonu'nun lağvedilmesi düşüncesine katılmıyorum. Yapılacak iş atanmaları kaldırıp üyelerin seçimle gelmelerini sağlamak olmalı. Zaten atama Rus anayasasının ruhuna da uygun olmayıp Yeltsin'in getirdiği bir uygulamaymış. Atama karşılığı sadakat, ülkeyi dağılmaya götürür diyor. Nitekim dağılıyoruz. Soyuzun dağıldığını ama Rusya'nın asla dağılmayacağını düşünürsek yanılırız Zelenski. Rusya da dağılır. Netice itibariyle verimli bir sohbet olmuş. Putin bazen itiraz etmiş, bazen katılmış. O benim önerilerimin bir kısmını kayda alırken ben onun itirazlarının bir kısmını üzerinde düşünmek üzere not ettim, yararlı oldu diyor. Madame Zelenskaya'nın Rus liderleri sanatçıları yanlarına almaya çalışırlar dediğini hatırlıyorum. Bir bunu bir de Natalya Svetlova'nın sürgünden döndükleri ilk yıl yemek davetlerinden başlarını alamadıklarını söylediğini. Siyasetçilerin hemen hepsi Sasha'yı yanlarına çekmek istiyorlardı demişti. Hiç değilse masa süsü olarak. Anlıyorsunuz değil mi? Bakları olmuyor, ayaklarını kestiler. Benim en çok canımı sıkan devletin oturduğu temelin gasp ve gasp ideolojisiyle yoğrulmuş olması diye sürdürüyor. Götürebildiğin kadar götür. Dipnot steal as much as you can chew. Yolsuzluk her yerde var ama paranın Rusya gibi az sayıda elde toplandığı bir ülkede tek bir şirketin hortumlanması bile krize götürür. İlk aşılması gereken nokta nokta nokta anlayış olmalıdır. Bunu başaramazsak ne kadar uluslararası sempozyum düzenlersek düzenleyelim, dünyada itibar kazanamayız. Adımız çıktı, Rusya damgalanmış durumda Konstantinopollu bayan. Devlet hırsızlık içinde yüzüyor, yönetim rüşvete başmış, eşkıyalık kol geziyor. Ne yapıp edip bu durumdan kurtulmalıyız? Yolsuzluk bir karabasan gibi soluksuz bırakan çok büyük bir mesele. Bir hortlak gibi peşimizi bırakmıyor. Bir an duralıyor. Rusya'da yardımlar Moskova'dan çıkamadan erirler diyor. Depremden sonra Türkiye'ye yardım yağmış olmalı. Yardımlar depremzedeleri bulur mu yoksa Ankara'da mı erir? Ağzım kuruyor, kızardığımı hissediyorum. Alexi müdahale ediyor. O bir sultan Sasha, Türk sultanları ülkelerini açık etmezler. Bana diyor. Öyle değil mi Gülay'a? Yani diye mırıldanıyorum. Aziz dostuma minnettarım. Bunları gördünüz mü? Natalya önümüze Putin-Solyenitsin görüşmesine ilişkin biri İngilizce bir takım küpürler sürüyor. Seçici algılama işliyor. Andrei Ryabov diye birisinin Vladimir Putin'i Çar II. Nikolay'ın muhafazakar görüşlerine rağmen toprak mülkiyeti, vicdan özgürlüğü, vergi ve milli sigorta alanlarında uzun soluklu reformlar yapan 1. Dünya Savaşı öncesi Başbakanı Pyotr Stolypin'e benzettiğini okuyorum. Allah Allah, dün bir bugün iki, ne de çabuk hüküm bildiriyorlar. Alexi'nin büyük dayısının duvardaki resmi Solyenitsin'in başının hemen üstüne denk geliyor. Bir Stolypin'e, bir yazara, bir Alexi'ye bakıyorum. Makalenin başlığının hafif meşrepliği büsbütün irkiltiyor. Eski KGB casusu eski Sovyet muhalifine kur yapmaya gidiyor. Dipnot, ex-KGB spy goes courting ex-Soviet dissident. Her şeye cinsellik bulaştırmasalar olmaz derken ilk cümle, siyaset çoğu zaman garip yatak arkadaşlıkları yaratır. En çok da 10 yıllık bir baş döndürücü değişimin eski sadakatleri sildiği, kutsal inançları alt üst ettiği Rusya'da. Hal böyle olunca Bolşevik devriminin kılıç kalkanı KGB'nin eski zabitinin, Gulag vakanüvisi ve Sovyet komünizminin kırbacı Alexander Solyenitsin'e nezaket ziyaretine bulunması pek de şaşırtıcı bir durum sayılmamalıymış. Putin gerek yapısı gerekse KGB eğitimi nedeniyle Solyenitsin'in muhafazakar hatta otoriter fikirlerinin cazibesine kapılmış bir adammış. Heritage Foundation'ın, dipnot, miras vakfı kendilerini Amerika'nın en iyi muhafazakar kafaları, işlerini Heritage Foundation'da yürütürler sloganıyla takdim eden sivil toplum örgütü. Misyon bildirgeleri, serbest teşebbüs, kasıtlı hükümet, bireysel özgürlük, geleneksel Amerikan değerleri ve güçlü ulusal savunma ilkeleri doğrultusuna politikalar üretmek ve yaymak. Heritage Foundation'ın siyaset analizcisi Yevgeni Volk, Putin liberal entelijansiyadan destek bulamayacağı için milliyetçi yurtsever güçlere dönüyor buyurmuşmuş. Volk'un Putin'i desteklemeyecek olan liberal aydınlara örnek olarak verdiği isimler Guzinski ve Beryazovski. Dilimin ucuna kadar geliyor. Liberal aydınları sevsinler. Makale Putin'in eski ya da yeni komünist değil, post-komünist olduğunu, ilham ve destek alabilmek için Komünist Sovyetskaya Rusya gazetesinin baş yazarından aşırı milliyetçi Zavdra'nın editörlerine kadar herkesle konuştuğunu vurguluyor. Başbakanın Solzhenitsyn'e kur yapıyor olması, liberal reformlardan vazgeçeceği anlamına gelmediği gibi, ihtiyarın nasihatini tutacağı anlamına da gelmezmiş falan filan. Ağzımın içi zehir gibi kısa bir tereddüt ve Solzhenitsyn'e dönüyor. Türkiye hakkında konuşmaktan kaçınmamın nedeni ülkemi bu tür gevezeliğe muhatap etmekten sakınıyor olmam efendim diyorum. Günümüzde hemen hiçbir konuyu hakkıyla irdeleyecek vakit yok. Dillendirdiğimiz hükümlerin gerekçelerini nakledebilecek vakit yok. Ömrümüzün hiçbir aşamasında vakit yok. Galiba bu dünyada vakit yok. Zihnimizde uçuşan çağrışımları paylaşmamız, hele de aynı dili konuşmuyorsak bir hayal. Meğer ki konuşmadan anlaşabilelim, seslendirdiklerimizin aklımızdan geçenlerin sulandırılmış bir özetinden ibaret kalmaları mukadder gibi duruyor. Üstelik bir yazılı metin geleneği zayıf bir toplum olduğumuzdan spekülasyona Rusya'dan daha da açığız efendim. Prens Zelenski'nin geçmişte insanlar dünyayı anlamaya çalışırlardı. Biz anladığımızı poplaştırıyor, önemsizleştiriyoruz diye bir tespiti var. Gün geçtikçe kendisinin o tespitinin ne kadar isabetli olduğunu görüyorum. İnsanlar anlama gayreti içine girmiyor, empati geliştirmeye çaba göstermiyorlar. Ahlaki duruştan çok ireniye meylediden, genç Rus entelektüellerinin olayları mümkün olan en kaba çizgilerine indirgediklerini, sizi taşlamaktan zevk aldıklarını izlemek umutsuzluğumu arttırıyor. Alex haklı, Gaspatin Solzhenitsyn, geçmiştekiler anımsadıklarından efsaneler yaratırlardı. Bizler anladıklarımızı çizgi filme indirgiyoruz. Kurnaz Volode, huysuz Saşa'yı yatağa atmış, ki. Buna karşın kendi adıma Lev Timofeyev gibi kuralsızlıklarda erdem bulup rahatlamayı da başaramıyorum. Size benim ülkemde artık çile çekilmediğinden bahsetmiştim. Sizin hiç değilse Rusya'da ahlak merciği olmayı sürdürmeniz için dua ediyor olmam da bundan. Sofrasında Bermutat Sirnaya Paşası, ılık paşa çayını yudumlayan yaşlı cengaver bir süre önündeki boş tabağa baktı. Çok sayıda mektup almaya devam ediyorum bayan dedi. İnsanlar bana güvendiklerini, onlar için bir ahlak mercii olduğumu yazmayı sürdürüyorlar. Sahiden öyle miyim değil miyim bilmiyorum. Rusya'dan da öte insanlık için ahlak mercilerinin var olmasının bir zaruret olduğunu hissediyorum. Dünya tarihi, dünya medeniyeti bize ahlak mercilerinin var olmuş, var olmaları gerektiğini gösteriyor. Bu merciler her birey için kesinlikle gerekli bir tür ruhani hiyerarşi oluştururlar. 20. yüzyılda sadece batıda değil, dünyanın her yerindeki eğilim, hiyerarşileri ortadan kaldırmak, bireyin hiçbir ahlak merciyi tanımadan dilediği gibi davranmasına izin vermektir. Bu eğilimin yansımalarını, etkilerini dünya kültürünün bütününde görüyoruz, seviye düşüyor. Bana mı öyle geldi bilmiyorum, kalkmak üzere bastonuna uzanırken bir an Rayabov'un yazısına baktı. Hayır artık kendimi bir asker olarak görmüyorum diye mırıldandı. Yavaşça doğruldu kalktı, yan odaya uzanmaya gitti.